İyi akşamlar sayın seyirciler. Ankara stüdyolarımızda yine bir herkes için adalet programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Profesör Doktor Anıl Çeçen Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca son zamanlarda yoğunlukla izlenen kanalınızın izleyicilerinden birisi olarak da böyle bir program yapmaktan da gerçekten onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Bu söylediklerinizden ötürü memnuniyet içerisindeyiz. Evet. Çok memnun olduk. Hocam programımızın ismi zaten herkes için adalet.
Evet.
Sizin adalet kavramıyla ilgili bir kitabınız var meşhur.
Evet,
size
evet.
Öncelikle ondan bahseder misiniz? Onunla bir giriş yapalım.
Şimdi efendim herkes için adaletle beraber herkesin kendisine göre adalet anlayışı var. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes için bir adalet var ama yani sizin adalet anlayışınızla benim adalet anlayışım farklı olabilir. Bir kere kişisel düzeyde baktığımız zaman adalet kavramının göreliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz.
Evet.
Yani bir mutlak adalet yok. Herkese göre değişen bir adalet var. Bu noktada işte etnik gruplar, dini cemaatler, ülkeler, ulus devletler, şirketler, yani tüzel kişilik ya da ayrı bir varlık olarak ortaya çıkan bütün yapıların kendilerine göre hak ve çıkar anlayışı olduğu için haksızlık ve çıkarlarına ters düşen bir durumlar söz konusu olduğunda adalet arayışı gündeme geliyor ki o noktada da herkesin kendine göre adalet anlayışı var diyebiliriz. Şimdi ben efendim Adalet Kavramı kitabını 1970'li yıllarda doktora tezi olarak hazırladım.
Evet.
O dönemde genç bir asistanken neden adalet kavramı üzerinde tez yazmayı düşündüm? Çünkü adalet kavramı üzerine Türkiye'de bir çalışma yoktu 1970'li yıllarda. Sonraki dönemde çeşitli alanda adalet sorununa bakan kitaplar yayınlandı.
Üstelik temel taşı olmasına rağmen bir çalışma yapamamış mıydı?
Benim çalışmam ilk çalışmadır ve o noktada da benim çalışmamın ana hedefi mutlak adalet idesine karşı çıkmak içindi. Çünkü hukuk fakültesinde öğrenciyken hep hocalarımız bize adalet idesini, adalet kavramını, adalet görüşünü, adaleti bir ideal olarak gündeme getirdiler ve mutlak adalet anlayışı olduğunu, her dönemde değişmeyen bir adalet anlayışının olması gerektiğini vurgulamışlardı. Ki bunu hukuk felsefesine girerseniz hukuk filozoflarının bu doğrultuda çeşitli yayınlarını görebilirsiniz. Bana bu her dönemde mutlak ve değişmeyen bir adalet anlayışı bir bilim adamı olarak, sosyal bilimlerle uğraşan bir bilim adamı olarak bana pek uygun gelmiyordu. O nedenle ben adalet kavramını bir konu olarak ele aldığımda, adalet kavramı üzerinde bütün kaynaklara girdiğim zaman şunu gördüm ki, evet felsefe açısından, hukuk felsefesi açısından her dönemde geçerli mutlak bir adalet idesi arayışı, anlayışı var. Ama buna karşı da farklı ekollerin, farklı görüşlerin, farklı filozofların değişen görüşleri var. Ve o değişen görüşler giderek ağırlık kazandığı noktada ben adalet kavramının mutlak olmadığını ama değişken olduğunu, değişen koşullarda da farklı anlayışlar olarak gündeme gelebileceğini söylerken çeşitli kriterler geliştirmiştim. Mesela şunu söyleyebilirim, adalet kavramı, adalet anlayışı ülkeye göre değişebilir ki bu konuda meşhur bir söz vardır eski Endülüs döneminden kalma. Preneler biliyorsunuz sıra dağlar olarak İspanya ile Fransa'yı ayırır. İspanya'da Endülüs dönemi devam ederken orada Müslüman bir devlet vardır. Ama Pirenelerin kuzeyinde de Hristiyan Fransa vardır. İşte o dönemden kalma bir söz. Pirenelerin üzerinde adil olan konu, hak olan konu Pirenelerin güneyinde olmayabilir. Yani burada
adalet kavramının değişik yani.
Ülkeden ülkeye değişir adalet
evet.
anlayışı.
Evet.
İşte dinden dine değişir ya da işte efendim siyaset sistemi açısından baktığınız ideolojiler açısından baktığınız zaman değişir. Bir kere yer kriteri var. Yani bölgeden bölgeye adalet anlayışı değişiyor. İkincisi zaman kriteri var. Zaman kriteri de geçmişten bugüne gelen bir yapılanmadır ki bugün niye bu durumdayız diye sorduğunuz zaman bugünkü durumu açıklamak için mutlaka geriye gitmek durumundayız. O noktada zaman faktörü ön plana çıkmaktadır. Üçüncü kriter olarak ben ideolojik bakış açısını yani görüş dediğimiz hukuki görüşü ki hukukta çeşitli ekoller vardır, farklı bakış açıları vardır. Bu çerçevede onları ele aldığımız zaman onların değişken ideolojik yapılara göre ya da hukuki akımlara göre değişken adalet anlayışı olduğunu gördüm. O açıdan da adaletin göreliliğini savunmuştum ve daha sonra işte bu tezimi, adalet kavramının tezimi 1978 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki hocalarıma bir tez olarak kabul ettirerek doktor unvanını aldım. Ve o zamandan beri de bu konularda çalışıyorum. Yeni yayınlar, makaleler yayınlıyorum ki adalet dediğimiz zaman hukukta bir arayış gündeme geliyor. Yani bir ideal, bir olması gereken durum arayışı ortaya çıkıyor ki bu mevcut hukukla bazen çelişebilir. Çünkü biliyorsunuz hukuk bir pozitif düzendir, kurallardan oluşan. Bir de olması gereken arayıştır. İşte olması gereken arayış olduğu noktada adalet kavramı öne çıkıyor. Ama pozitif düzen olarak hukuku ele aldığımız zaman da kanunların içinde yer alan normları görüyoruz. Yani orada hukukta norm ve adalet birlikteliği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sadece normlara dayanarak hukukun adil olması mümkün değil. Çünkü normlar eskiyebilir, geride kalabilir. Evet. Çünkü hayat değişiyor ve ilerliyor. Sadece adalet arayışı da bir anlamda çok soyut kalabilir. Ayaklarınız yerden kesilebilir.
Doğru.
Şimdi ikisini bir arada toparlamak gerekiyor. Yani hem ayaklarınız yere basacak kurallarla siz bir hukuk düzenini kuracaksınız. Hem de onun yetersiz kaldığı noktada geleceğe dönük hukukun ve hayatın ilerlemesi noktasında daha adil bir düzen arayışı içinde olacaksınız ki işte orada adalet iddesi size yol gösterecek. Bir ideal olarak adaletin peşinde koşacaksınız.
Evet.
Evet.
Peki hocam, güçlü ve yansız bir yargı için ne yapmak gerekiyor?
Şimdi efendim güçlü ve yansız bir yargı için önce devletin güçlü olması gerekir. Yani siz güçlü bir devlete sahipseniz hukuk sisteminiz de güçlü olabilir. Devletiniz zayıfladıysa hukukta güçten söz edemezsiniz. Evet. Bakın Türkiye'de bugün paralel devlet yapılanmaları tartışılıyor ve bunun yargıya uzanan boyutları ortaya çıkıyor. Bir çekişme var.
Evet.
Burada yargıda objektiviteden söz etmek mümkün değil. Bunu bir hukuk hocası olarak söylüyorum.
Evet.
Çünkü benim 30 binden fazla öğrencim şu an görevde.
Maşallah.
Türkiye'de yargı organlarında, devlet kademelerinde, kamuda ve toplumsal yaşamda işte savunma mesleğinde ki eski öğrencilerimize biz bunları hep yıllarca anlattık ve sanırım o birikim bugün Türkiye'de bakın adalet alanında çekişme var, devlet içerisinde çekişme var, Türkiye'de siyasi kavga giderek tırmanıyor ama buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta kalıyor, varlığını sürdürüyor ve bu soruları çözerek yoluna devam ediyor. Bu tabii önemli bir konum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruması gerekir. Fakat devleti zayıflatan çeşitli gelişmelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle son 1960'lardan bu yana geçen yarım yüzyıllık bir dönem içerisinde AB sürecinde Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için çok uğraştı biliyorsunuz ve 10 tane paket program kabul ettik. O paket programlar sonucunda maalesef devletimizin gücünün kırıldığını görüyoruz.
Evet, hocam, çok doğru.
Evet, bunu vurgulamak durumundayız ve o zamandan belliydi. Ben bunu yıllarca söyledim ve bizi maalesef Avrupa düşmanı ilan ettiler. Kesinlikle Avrupa düşmanlığını ben reddederim ama bakın bugün Avrupa'nın dışında kaldığımız noktada da Avrupa'dan kopmama konusunda ben çaba sarf ediyorum.
Evet, bu da
çünkü
önemli.
Bu dengeyi çok korumamız
önemli.
Lazım.
Tabii.
Çünkü Avrupa'dan koptuğumuz zaman da orta çağ düzenine doğru sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Avrupa'da bugün medeniyetin beşiği olan bir kıtada çağdaş uygarlığın yapılanmasını görüyoruz. Evet, bize ters gelen çok yönleri var. Evet, bir Hristiyan damgası var. Evet, bizi dışlayan bir yapı. Evet, emperyal bir yapı. Bunların hepsini görüyoruz ama Türkiye'nin de İslam dünyası içerisindeki çağdaş, laik toplum ve devlet düzeninin devam etmesi açısından da Avrupa'dan kopmanın yanlış olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman evet, Avrupa'da çok ileri bir hukuk var. Türkiye'deki hukuk sistemi de kurulurken bundan yararlanılmış ve Türkiye'de nasıl telefonu kullanmak için yeniden icat etmek zorunda değilseniz, hukuk devletini de biz yeniden icat etmek durumunda değildik. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hazırlanırken Belçika Anayasası'ndan, ceza kanunu İtalya'dan, idari mevzuat Fransa'dan, özel hukuk, medeni kanunumuz İsviçre'den ve Almanya'dan, işte ticaret hukuku Almanya'dan, yani Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerindeki en gelişmiş hukuk sistemlerini yerinde tespit edip onların Türkiye'ye aktarılmasıyla, ki buna resepsiyon diyorlar, yani belirli bir noktada hem aktarma hem de adapte ederek Türkiye'nin koşullarına uygulamayı gündeme getiriyor ki Türkiye çok kısa zamanda bir hukuk devleti, çağdaş bir cumhuriyet konumuna gelmesinde Avrupa birikiminden Türkiye'nin yararlanmasının çok büyük rolü olmuştur ki bugün Osmanlı interlandında, yeni Osmanlı arayışı içerisinde en ileri hukuk sistemine, en ileri devlet sistemine, en kurumlaşmış devlet sistemine sahip olan ülke olarak Türkiye'nin ortaya çıktığını görüyoruz. Burada tabii Avrupa'nın birikiminden yararlanmamızsa bunu borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ama biliyorsunuz 20. yüzyıl Türkiye kurulduktan sonra İkinci Dünya Savaşı ile beraber bir Amerikan yüzyılı ve şimdi yavaş yavaş Orta Doğu'da bir İsrail merkezli geleceğe dönük yeni yapılanma gündeme geldiği noktada işte Avrupa, Amerika, İsrail üçgeninde Türkiye önümüzdeki dönemde bir takım zikzaklarla, çekişmelerle, çelişkilerle, güç kavgasıyla, rekabetle karşı karşıya kalıyor ki işte burada sizin söylediğiniz gibi güçlü bir yargı için devlet gücünün korunması çok gerekiyor. Evet. Ama tam bu aşamada efendim işte devlet gücü, ki Orta Doğu'da bakın biz 50 sene içinde 10 tane uyum paketiyle Avrupa'ya girmek istiyoruz. Bizi almıyorlar. Hem demokrasiye, Avrupa'yla bütünleşeceğiz diye Türkiye'de devleti zayıflatıyoruz ama öbür tarafta da bir 3. Dünya Savaşı süreci Orta Doğu'dan üzerimize geliyor, Irak'tan ve Suriye'den. Buna karşı önlem alamıyoruz ve buna karşı önlem alamama noktasında da biliyorsunuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da bir bölünme macerasıyla yavaş yavaş Türkiye'yi karşı karşıya getiriyorlar.
Peki hocam, Atatürk'ün hukuk anlayışından bize biraz bahseder misiniz? Çünkü zannediyorum Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında fakülteyi Cumhuriyet'in müeyyidesi olacak bir kurum olarak nitelendirmiş kendisi. Çok önem verdiğini ifade etmiş.
Evet.
Sizden dinleyelim.
Şimdi efendim, bu müessesenin küşadında duyduğum mutluluğu hiçbir müessesenin küşatında duymadım diyor. Çünkü bu kurum, Ankara Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet'in müeyyidesi olacak diyor ki doğrudur. Ankara Hukuk Fakültesi'nin yetiştirdiği kadrolar Cumhuriyet'in hukuk kadroları oldu. Bakın Atatürk Ankara'da devleti sıfırdan yeniden kurarken önce Dil Tarih Coğrafya Fakültesini tabii, kuruyor. Tabii. Dil Tarih böyle edebiyat merakından değil. Bunu şundan vurgulamak istiyorum. Yeni bir devlet kurarken bir devletin oturduğu yapının, jeopolitik yapının kavranması gerekiyor. Orada coğrafya çok önemli. Evet. İşte bunun fakültesi kuruluyor. Tarih çok önemli. Türk tarihi biliyorsunuz 10 bin yıllık dünya tarihinde Türkler her zaman ana aktördür. Her dönemde devlet kurmuşlardır. Evet. Dil tarih coğrafya ile bu sağlanıyor. Bir de Türkçe çok önemli. Tabii biliyorsunuz Türk dünyasını var eden ana olgu Türkçedir. Türk dilli topluluklardır. Türkiye'de onların uzantısı olarak dünyanın jeopolitik merkezinde devlet olma ve devlet kimliği kazanma hakkını elde ediyor ve işte bu çerçevede Dil Tarih Coğrafya ile beraber arkadan devletin yapılanmasının tamamlanması noktasında Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılması gündeme geliyor. Açılışta Atatürk bulunuyor ve bu konuşmayı yapıyor. Şimdi bu konuşmadaki müeyyide Öztürkçe karşılığı yaptırımdır. Müeyyide biraz eski Türkçe olduğu için bugünkü kuşaklar anlayamaz. Biliyorsunuz hukuk bir sosyal düzendir. Bu sosyal düzenin de diğer sosyal düzenlerden bir farkı vardır. O da yaptırım gücüdür. Tabii, tabii. Yaptırım olmazsa hukuk olmaz. Yani bir suç işleyen sonunda ceza göreceğini bilmek durumundadır. Evet. İşte ceza suçun yaptırımıdır. Suç işleyeni yakalamak, onu cezalandırmak da devletin görevidir. İşte orada devletin gücü devrededir. Orada devletin güvenlik örgütlenmesiyle devletin yargı örgütlenmesi hukuk devleti açısından önem kazanmaktadır. Bu çerçevede sizin sorunuzun cevabı olarak diyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunda hem jeopolitiğe ve tarihe uygun olarak hem de hukukun ana ilkelerine dayanarak kurulmuştur. Baştan itibaren hukuk devletidir. Atatürk devleti kurarken savaşmak zorunda kalmıştır. Yani önce savaşı bitireyim de sonradan devleti kurarım diye düşünmemiştir. Bir yandan devleti kurmak, bir yandan da savaşa devam etmek durumundadır ve o süreç içerisinde de meclisi açarak sürekli kanunlarla devletin kuruluşunu tamamlamıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaş yıllarında kuruluşu tamamen hukuka ve yasalara uygun bir şekilde gündeme gelmiştir.
Hocam bir de insan hakları ile ilgili galiba bir kitabınız
evet.
var. Bize biraz ondan bahseder misiniz?
Efendim Türkiye'de insan hakları ile ilgili ilk kitabı ben 1900 daha insan hakları süreci biliyorsunuz küreselleşmenin başlattığı bir süreçtir. Evet. Ama daha öncesinde giderseniz 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği insan hakları sözleşmesi ile Avrupa Konseyi'nin ilan ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iki ana temel metindir. Fakat bugünkü anlamda küreselleşmenin getirdiği kavramlardan birisi insan hakları sürecidir ki ben küreselleşme başlamadan 1988 yılında bu kitabı hazırladım. Ve daha sonra da 1990 itibariyle üniversitelerde ilk insan hakları dersini de ben verdim.
Hala devam ediyor mu hocam?
Hala veriyorum. Evet, hala veriyorum. Fakat tabii benim bu kamu hukuku potansiyelinden gelen, çünkü biliyorsunuz kamu hukuku alanı çok geniştir. Kamu hukukunun yarısı hak ve özgürlüklerdir, yarısı devlet ve düzendir. Kamu düzenidir. Bakın bugün gazetelerde sürekli kamu düzeni kavramı manşetlerde yer alıyor. Ya da yeni başbakanımız Doğu ve Güneydoğu ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda sürekli olarak kamu düzeni kavramını kullanmak durumunda. Çünkü eğer kamu düzenini devlet sağlayamazsa Türkiye çok hızlı bir şekilde Yugoslavya sürecine dönebilir ve dağılma ve çözülme gündeme gelebilir. O zaman evet insanın en kutsal hakkı olan yaşama hakkının güvence altına alınabilmesi için asgari düzeyde kamu düzeni zorunluluğu vardır. Şimdi bunların ikisini karıştırmamak lazım. Evet. Ama ben her iki konuda da çalışmalar yaptığım için maalesef bazı art niyetli kesimler benim her iki konuda yaptığım çalışmalardan ortaya çıkması gereken genel bir bütünü görmezden gelip bizi sanki insan hakları karşıtıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Evet. Ki son derece yanlıştır. İnsan haklarına sonuna kadar saygı gösterebiliriz ama insan hakları doğrultusunda da dağılma ve çözülmeyi kabul etmeme gibi bir hakkımız var. Çünkü en kutsal hak olan yaşama hakkının güvence altına alınabilmesi için asgari düzeyde kamu düzeni zorunluluğu vardır.
Kesinlikle, şimdi, kesinlikle. Çok önemlidir.
Burada bana yapılan bu haksızlıkları özellikle internet üzerinden kasıtlı olarak yapılan haksızlıkları sizin aracılığınızla değerlendirmek ve kamuoyuna bu mesajı vermek isterim. Tabii öğrencilerimiz bizden yıllarca ders aldı bu konuda ama bir şeyi gene burada vurgulamak istiyorum. Kamu hukukunun bir madalyona benzetebiliriz. Madalyonun yarısı hak ve özgürlüklerdir. Yarısı devlet ve kamu düzenidir. Bunu görmek lazım. İkisi birbirine karşıtmış gibi görünür. Hayır. İkisi birbirini tamamlar ve tamamlamak durumundadır. Ancak o zaman Türkiye'de kamu hukuku düzeni korunabilir. Türkiye'de hukuk devleti ayakta kalabilir ve yoluna devam edebilir. Bunu bu çerçevede görmek lazım. Ben şimdi bu çerçevede insan hakları kavramını da devlet ve kamu düzeniyle bütünleşmiş bir şekilde ele alınmasını ve bu doğrultuda Türkiye'nin insan hakları sorunlarıyla mücadele etmesini ve bu doğrultuda insan hakları alanındaki gelişmelerin sağlanması gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Maalesef Türkiye'de biliyorsunuz bu emperyal süreç içerisinde yeni dünya düzeni adı altında ya da Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde bu coğrafyada yeni devlet modelleri kurmak isteyenler bu noktada maalesef hak ve özgürlüklerle ilgili bazı konuları yanlış boyutlarda ele alıp değerlendiriyorlar ve bu çerçevede de maalesef beklenmedik gelişmeler ya da tartışmalar gündeme geliyor. Bunların bir an önce aşılması gerektiğini burada vurgulamak isterim. Önümüzdeki dönemde de hem Türkiye hem bölgemiz hem dünya düzeni açısından baktığımız zaman konunun bu çıkmazdan kurtulabilmesi için kamu hukuku, kamu düzeniyle hak ve özgürlüklerin dengesinin iyi kurulması ve bu doğrultuda da Türkiye'nin sadece tek başına hareket etmemesi, komşularıyla, bölge ülkeleriyle bir araya gelebilmesi ve bu konuların çözümünü de yavaş yavaş Birleşmiş Milletler'e taşıyarak uluslararası alanda bir yeni dayanışma döneminin başlatılmasının ben bu zorunlu olduğunu burada vurgulamak isterim.
Peki
25
hocam,
yıl geçti küreselleşme sürecinde. Evet. 25 yılın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Burada insan haklarının istismar edilmesi, siyasi amaçlı kullanılması doğrultusunda ülkelerin bölünmesi, parçalanması, iç kavgalara, iç savaşlara sürüklenmesine izin vermeyecek bir yaklaşımın daha doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Kamu düzeni korunursa yaşam hakkı da güvence altına alır ve o zaman hukuk devleti çatısı altında insan haklarını daha düzenli olarak korumak mümkün olabilir.
Peki insan hakları ihlalleri açısından baktığımızda ben de gözlemlediğim bir vatandaş olarak Türkiye'nin daha iyiye gittiği kanaatindeyim hocam. Siz ne diyorsunuz?
Türkiye
işkencelerin azalması.
Ben efendim Türkiye'de ilk insan hakları ile ilgili bakın kitabı ben çıkardım. İnsan hakları ile ilgili ilk dersi ben verdim. Ayrıca bugün Başbakanlık'ta var olan insan hakları ile ilgili örgütlenmeyi de 90'lı yıllarda yapan o kadronun içerisindeydim. Yani devletin de bu konuda kendini yenilemesi için çeşitli çalışmalarda bulundum. Şimdi şunu söyleyeyim size efendim. Bakın Türkiye'de insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları var. Devlet bunları destekliyor. Artı biliyorsunuz yeni kanun çıkarak Başbakanlığa bağlı Türkiye İnsan Hakları Kurumu kuruldu. Ayrıca bundan önce Türkiye İnsan Hakları Kurumu adı altında bir de vakıf kurulmuştu. Bu kuruluşlar çok etkin çalışmalar yapıyorlar ve tabii devlet, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile paslaşarak Türkiye'nin insan hakları alanındaki sorunlarının çözüme kavuşması noktasında önemli çalışmalar yapılıyor. Ben her türlü olumsuz koşullara rağmen, Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışma ortamına rağmen Türkiye'nin bu konularda önemli adımlar attığını söyleyebilirim ki bakın Doğu ve Güneydoğu'da Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı maalesef gündeme getirilmek istenen bir takım gelişmelere karşı da Türkiye geri adım atmadı. İnsan haklarında gelmiş olduğumuz noktayı korudu. Burada tabii hükümetin de bu konulara önem vermesinin çok büyük rolü olduğunu vurgulamak istiyorum ve bu süreç içerisinde Avrupa Birliği'nden gelen insan hakları sürecinin Orta Doğu'ya taşınmasında Türkiye hem kendini toparladı hem de yavaş yavaş şimdi aracı olmaya ve bu Avrupa'daki insan hakları sürecinin Orta Doğu'ya da taşınarak Orta Doğu'daki çatışma ortamının önlenmesi noktasında da Türkiye bir bölge ülkesi olarak bölge ülkeleriyle, komşularıyla yakınlaşarak bu konuyu yavaş yavaş Orta Doğu'ya da taşımaya çalıştığını görüyorum. Önemli Orta Doğu'daki çatışmaların önlenebilmesi açısından Türkiye'nin gerçekten böyle bir taşıyıcılık görevini yapması gerekiyor.
Hocam bireysel olarak baktığımızda buna ekleyeceğim bir madde var izninizle. İnsan hakları ihlalleri konusunda dediğim gibi ben de sizin aynı kanaatteyim. Gittikçe daha iyiye gidiş var fakat geçmiş dönemde ülkemizde çok sık insan hakları ihlallerine, işkencelere, kötü muamelelere çok sık rastlanabiliyordu. Ve bunlar işin acı tarafı yapanların yanına kar kalabiliyordu. Çünkü hani yapan kişiler devlet memuru olarak, devlet mensubu olarak görüldüğü için
evet.
Maalesef korunup kullandıklarına rastlayabiliyorduk. Ben de bizzat işkence görmüş olan ve aynı zamanda işkence raporu olan bir kişi olarak.
Öyle mi?
Evet. İşkence suçlarının, zaman aşımının.
Geçmiş olsun, bilmiyordum. Evet.
Evet hocam. İşkencede zaman aşımının geriye dönük olarak kaldırılmasını gönülden istiyorum. Sadece kendi adıma değil, bütün ihlallerin hani adaletin yerine bulabilmesi adına bunu söylüyorum. Ki Avrupa Birliği normlarına göre zannediyorum böyle bir şey var.
Şimdi bu sizin söylediğiniz yapılanma Soğuk Savaş döneminden gelen bir uygulamadır.
Evet.
Soğuk Savaş'ta kutuplaşma vardı biliyorsunuz.
Doğru, evet.
Ve demir perde vardı. Demir perde gerisinde Sovyetler Birliği'nde büyük bir baskı düzeni vardı. Hiçbir şekilde hak ve özgürlük yoktu. O yüzden Sovyet sistemi sosyalizm iddiasına rağmen yürümedi, çöktü. Bunu görmek lazım. Ama tabii Sovyet sistemi ile Soğuk Savaş dengesi noktasında Batı ülkelerinde de işte Gladio denen o komünizme karşı örgütlenen derin devlet yapılanmaları beraberinde bütün Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde söylediğiniz işkence uygulamalarını gündeme getirdiler. Çünkü sosyalizmin ve komünizmin Batı ülkelerinde kapitalist sistemde yayılmasını istemiyorlardı. Biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın son döneminde Fransa'da güçlü bir komünist partisi vardı. Biliyorsunuz İtalya'da komünistler tarihsel ittifakla iktidara geliyorlardı. Batı ülkeleri terörle sosyalistlerin, komünistlerin iktidara gelmesini önlediler. Öyle bir noktada Türkiye tam bir çekişme noktasıydı. Biliyorsunuz 68 öğrenci olaylarıyla bu olaylar başladı ki ben 68 kuşağının temsilcilerinden biriyim. Ve ondan sonra Türkiye sol-sağ çatışmasına sürüklendi. Bir tarafta sosyalist yönelme, bir tarafta milliyetçi yönelme ortaya çıktığı noktada böyle gerginlikler yaşadık. O gerginliklerde hem terör döneminin ağırlığını yaşadık. O terörden sonra biliyorsunuz hem 12 Mart'ta hem 12 Eylül'de biz terör sonrası darbe senaryolarıyla karşı karşıya kaldık. İşte hem terör dönemi hem de darbe dönemlerinde çok ciddi boyutlarda işkence olayları yaşandı. Ben de mesela 12 Eylül'de mağdur edilenlerden birisiyim. 12 Eylül olduğu noktada üniversitede büyük bir temizlik yaptılar ve birçok hoca görevden atıldı. Ben de 12 Eylül'de üniversiteden atılan hocalardan birisiyim. 10 yıl süreyle üniversite dışında kaldım ve yıllarca avukatlık yaparak ayakta kaldım. Tam küreselleşme başlarken 89-90 yılında üniversiteye dönerek hocalık görevime devam ettim. Ama sizin işte işkence gördüğünüz o Soğuk Savaş döneminin uzantısı dönemlerde bizler de devletten, üniversiteden, kamu hizmetlerinden hep dışlandık. Yani her kesim, toplumun her kesimi bir fatura ödemek zorunda kaldı. Kimi işte içeri girerek, kimi işkence görerek, kimi bizim gibi işlerinden atılarak, devletten, üniversiteden dışlanarak fatura ödemek durumunda kaldılar. Ama küreselleşme sonrasında gördüğünüz gibi önce Batı ülkelerindeki bu gladio yapılanmaları çözüldü. Burada Almanya başı çekti. Çünkü gladio yapılanmasında Atlantik güçlerinin etkin olduğu görününce Almanya devreye girerek Avrupa ülkelerindeki bu gizli yapılanmaları devre dışı bıraktı. Türkiye'ye bu yapıların devre dışı bırakılması meselesi biraz geç geldi. Yani 90'lı yıllarda Avrupa'da bu operasyonlar yapılırken Türkiye'de de yapılabilirdi. Yapılmadı. Türkiye tabii Avrupa'nın dışında olduğu için ve bu bölgedeki jeopolitik dengelerde Türkiye kilit konumda olduğu içindir ki Türkiye'deki bu tartışmalar ve bu temizlik operasyonları 2000'li yılların başlarına kaldı ve daha sonra da Büyük Ortadoğu Projesi süreciyle beraber biliyorsunuz Türkiye'de önce bir 28 Şubat yaşadık. Evet. Daha sonra bir Ergenekon dönemi yaşadık. Hı hı. Umarım önümüzdeki dönemde benzeri dönemlerle karşı karşıya kalmayız.
İnşallah.
Burada geçmişten gelen, bakın üniversiteden atılmış bir hoca olarak burada vurgulamak istiyorum. Geçmişten gelen bu tür çekişmeleri geleceğe taşımamamız gerektiği kanaatindeyim.
Hukuki yani, hesaplaşma hocam.
Evet, ona gelmek istiyorum. Yani bir intikam duygusuyla hareket etmememiz gerekiyor.
Tamam, tamam.
Çünkü devlet düzeni ve hukuk düzeni intikam kavgalarını kaldırmaz. Yani intikam alma noktasıyla kamu düzenini bozmaya kalkarsanız onun faturası çok büyük olur. İntikam alayım derken devlet düzeninin çöküşüne aracı olabilirsiniz.
Hocam intikam almayalım ama siz konuşmanızın başında yaptırımdan bahsediyorsunuz.
Evet,
yaptırım olsun.
Kesinlikle.
Yaptırım olsun ki caydırıcılık olsun.
Yaptırım olmazsa hukuk devleti ayakta kalamaz.
Evet.
Bakın şimdi efendim bir meselenin bir yaptırım boyutu var.
Evet.
Bir de anayasamızda yer alan işte Fransız ihtilalinden gelen bir kuvvetler ayrılığı sistemi var. Şimdi bakın şirketlerden devleti ayıran en önemli özellik budur. Şirketlerde dünyanın en büyük şirketleri ki biliyorsunuz bugün o şirketlerin bütçeleri 10 devletten 20 devletten daha fazla bütçesinden büyük şirketler
doğru,
var.
Tabii.
Ama o şirketin elindeki o büyük güç patronun ağzındaki iki kelimeye bağlı. Yani orada keyfilik olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şirket sistemlerinde hiçbir zaman hukuki düzen kurmak mümkün değildir.
Evet.
Keyfilik vardır. Ama devlet düzeninde keyfilik yapamazsınız. Çünkü devlet dediğiniz yapılanma her türlü özel yapı üstünde olmak durumundadır ve birbirini denetleyen, dengeleyen bir yapıya oturmak durumundadır. İşte o nedenle yasama, yürütme ve yargı ayrı ayrı güçler halinde devletin çatısı altında örgütlenir. Ve bu noktada yasama çıkardığı kanunlarla hem devletin devamlılığını sağlar, hem yürütme organını denetler. Yürütmeyle yasamanın ters düştüğü noktada yargı devreye girer ve böylece o üçlü denge içerisinde devlet düzeni devam eder.
Peki hocam, sizin de bildiğiniz gibi yeni anayasa çalışmaları var. Daha önce denendi, başarılı olamadı ama şu an artık önümüzdeki süreçte tekrar herhalde yeni bir anayasa yapılması planlanıyor. Yeni bir anayasa demek de yeni bir herhalde devlet sisteme gibi modeli demek oluyor herhalde.
Evet.
Siz bununla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?
Şimdi efendim, gene bir hukukçu olarak farklı görüşler söyleyeceğim, kamu hukukçusu olarak. Şimdi bakın, biz anayasayı yasaların en tepesindeki, en üstündeki bir kutsal yasa olarak tanımlarız. Anlatabiliyor muyum?
Evet, tabii.
Anayasa her ülkenin bir şeyidir, kimliğidir. Her devletin çekirdek yapılanmasıdır. Şimdi her anayasa devletin kimliğini, modelini, ana yapısını belirler. Devletlerin yapılanması da değişen koşullara göre farklılık arz eder. Bakın, geçen yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bu yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti var. Osmanlı İmparatorluğu varlığını koruyarak bu yüzyıla gelemedi. Gelemedi çünkü dünya değişti. Değişen dünya koşulları bu coğrafyada farklı bir yapılanmayı gündeme getirdi. Şimdi diyorlar ki işte dünyayı değiştireceğiz. Ulus devlet olarak yola devam edemeyeceksiniz. Eyalet sistemlerine gideceksiniz diyorlar.
Biz buna şiddetle karşıyız hocam, değil mi? Kesinlikle.
Şimdi bakın. Evet. Şimdi Osmanlı kendini koruyamadı bu değişim süreci içerisinde. Ama Britanya İmparatorluğu korudu. Bakın, İngilizler imparatorluklarını sürdürüyorlar diye. Fransa'da vazgeçmişti imparatorluktan. Sonra baktı ki İngiltere imparatorluktan vazgeçmedi. İşte bir takım provokasyonlar örgütleyerek Afrika'da, işte Ruanda'da, Burundi'de, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransa'da eski sömürgelerine geri döndü.
Doğru.
Ha, şimdi demek ki küreselleşme bir yerde bitti. Bunu burada ifade etmek lazım. Küreselleşme şirketlerin hakimiyetinde yeni bir düzen kurmaktı ama İngiltere İmparatorluğunu koruduğu zaman, Fransa İmparatorluğu'na geri döndüğü noktada, bir de tabii yavaş yavaş Rusya'nın, Çin'in ve Hindistan'ın büyük güçler, Brezilya'nın büyük güçler olarak ön plana çıktığı bir noktada da dünya yapılanması daha farklı boyutlara doğru gitmeye başladı. Şimdi efendim, sizin sorunuz özellikle şeyle ilgiliydi, değil mi? Devlet yapısı, devlet modeli ve anayasal model açısından konuyu soruyorsunuz. Şimdi dünya efendim son 25 senede, Soğuk Savaş sonrasında tek merkezli bir yapılanmaya doğru zorlandı. Olmadı. Olmadı. Çok merkezli bir yapılanma. Bakın, Avrupa Birliği'ne eğer İngiltere ve Fransa teslim olsaydı Almanya'nın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Almanya hiçbir zaman imparatorluk kuramadı. Ama Avrupa Birliği'nin patronu konumuna gelince İngiltere ve Fransa kaydı. İngiltere okyanuslara geri döndü, Fransa da Akdeniz'e geri döndü. Şimdi böyle bir noktada baktığınız zaman dünyanın geleceğinde bir belirsizlik var. Dünya nereye gidecek belli değil. Tek kutuplu dünyaya doğru zorlamışsınız, bu sağlanamamış. Çok kutuplu dünya gelmiş. O zaman Türkiye bir karar verecek burada. Ha, şimdi Avrupa Birliği'nin dışında kalmışız. Küreselleşme bitmiş. Büyük Orta Doğu projesi gerçekleşmemiş. Büyük İsrail projesi hayal olmanın ötesine gitmemiş. Yapamamışlar ama efendim İngiltere, Fransa eski sömürgelerine geri dönmüş. Çin, Rusya ve Hindistan da büyük güçler olarak devreye girmiş. Karşımızda tek kutuplu değil, çok kutuplu bir dünya var. Çok kutuplu dünyada Türkiye bir kere durumu yeniden değerlendirecek. Öyle her gece Batı'nın kontrolündeki küresel sermayenin yönettiği televizyon kanallarında beyin yıkayarak Türkiye'yi bir yerlere çekemeyeceklerini gördüler. Bir dönem bitti artık. Türkiye aldatılarak bir yerlere sürüklenemeyecek. Bakın, Türkiye'de şimdiye kadar politika bir Batı üçgeninde gerçekleşti. Hep Avrupa ile uğraştık, Amerika ile paslaştık, gizlice de İsrail ile şemsiye olduk. Ama şimdi bu Batı üçgeni bitti. Bakın, Rusya gümbür gümbür tekrar gündeme geliyor. Çin dünyanın en büyük ülkesi konumuna geldiği zaman Türkiye jeopolitik konumuyla artık Batı üçgeninde değil, dünya dörtgenindedir. Dünya dörtgeni dediğimiz zaman bir tarafta Doğu Çin, bir tarafta Batı, Avrupa, Amerika, bir tarafta Kuzey Rusya, bir tarafta Güney, işte Arap dünyası, İslam dünyası ve Afrika. Şimdi böyle baktığımız zaman tablo farklıdır. O zaman hangi bakış açısına göre, hangi modele uygun bir devlet kuracağız? Dünyanın nereye gideceği belli değil, kesinleşmemiş. Dünyanın nereye gideceği belli olur, dünya kesin bir yeni dünya düzeni kurulur. O zaman biz mevcut düzenimizden vazgeçerek yeni dünya düzenine uygun bir devlet modelini kurabiliriz. O yüzden dünyada bu belirsizlik devam ettiği sürece Türkiye yeni bir devlet modeline kayamaz. Çünkü bugün İsrail için federasyon kurarsınız, yarın Rusya bunu gelir yıkar. Ya da bugün Amerika için Büyük Orta Doğu projesi doğrultusunda bir eyalet sistemine girersiniz, öbür gün Almanya bunu gelir bozar. O zaman büyük güçlere karşı, emperyal güçler arasındaki çekişmeye karşı Türkiye önce kendisi olarak ayakta kalmak zorundadır.
Bunun anayasaya yansımaları nasıl olacak?
İşte onu geleceğim. Şimdi bunun anayasaya yansıması şu olacak. Yeni bir dünya düzeni kurulmadan Türkiye yeni bir anayasa yapamaz. Bunu bir kamu hukukçusu olarak söylüyorum. Önce yeni bir dünya düzeninin kurulmasını bekleyeceğiz. Ya da böyle bir düzenin kurulmasına yardımcı olacağız. Bakın eski dünya düzeni yıkıldı. Bitti.
İnisiyatif tamam, sahibi olacak.
Geride kaldı. Eski dünya düzeni yok ama yeni bir dünya düzeni de kurulamadı. Şimdi hem eski dünya düzeni yıkılmış hem yeni dünya düzeni yok. Ortada çok ciddi bir güvenlik sorunu var. O güvenlik sorunu noktasında her devlet, her ülke kendine dönerek, kendileşerek güçlenmek durumunda. Türkiye'de böyle bir noktada merkezi yapısını güçlendirmek durumunda ki Türkiye'nin acil ihtiyacı yeni bir anayasa değil, milli bir idari reformdur. Bunu bir kamu hukukçusu olarak söylüyorum. Milli bir idari reformla Türkiye AB'ye üye olacağız diye 10 paketle zayıflatılan devletini yeniden güçlendirmek durumundadır. Çünkü Avrupa Birliği'nin dışında kaldık. Avrupa Birliği kurulamadı ama Avrasya'da ve Orta Doğu'da ve Kafkasya'da ve Hazarlar'da sıcak çatışmalarla karşı karşıyayız. Şimdi efendim toparlarsak şuna gelmek istiyorum. Yeni bir dünya düzeni kurulana kadar Türkiye mevcut anayasasıyla bu geçiş dönemini atlatmak durumundadır. Dünyanın nereye gideceği belli olmadan devlet yapımızdan, devlet modelinden taviz veremeyiz. Verirsek dağılırız. Verirsek farklı devlet modellerine alet oluruz. O çerçevede yeni bir anayasanın şu aşamada düşünülmesi değil, aksine giderek artan güvenlik sorunu nedeniyle Türkiye'nin bir milli idari reformla kendini toparlaması ve güçlendirmesi gerekmektedir.
Bize biraz açar mısınız milli idari reformu?
Milli idari reformu şöyle açayım size efendim.
Bu sizin herhalde değil mi öngörünüz hocam?
Şimdi tabii sadece bana bağlamayın bunu. Bütün kamu hukukçuları bu doğrultuda düşünmek durumundadır. Çünkü bakın Sayın Başbakan göreve geldiğinden bu yana sürekli kamu düzeni diyor. Şimdi neden kamu düzeni diyor? Çünkü iç ve dış tehdit var. Giderek
evet, buna da birazdan geleceğiz zaten. Şimdi
iç ve dış tehdidin giderek arttığı bir noktada Sayın Başbakanımızın, yeni başbakanımızın sürekli kamu düzeni demesi de aslında bu ihtiyacı gündeme getiriyor. Önce güvenlik, önce kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, bölgedeki ülkelerle de bir yakınlaşma gerekiyor. İşte bu noktada da benim 10 yıl önce yayınlamış olduğum bir kitabım var. Türkiye'nin B planı. Bir bölgesel yapılanma modelidir. Bu çerçevede baktığımız zaman geldiğimiz aşamada Türkiye bütün bunları dikkate alarak yeni anayasa meselesini değerlendirmelidir. Türkiye, dünya nereye gidiyor, bölge nereye gidiyor, bölgede savaş devam ederken Türkiye kendi devlet modelini tasfiye edecek bir yeni yapılanmayı yeni anayasa olarak ele alamaz. Ama anayasaya dokunmadan bu darboğazı, bu geçiş aşamasını tamamlayarak bir milli idari reformla devletin gücünü, merkezi yapısını güçlendirerek kendisine yönelen tehditlere karşı Türkiye hem kendisini koruyabilir hem de bölgesi için güvenlik üreten bir ülke konumuna gelebilir.
Evet. Hocam yine bu söylediklerinizden yola çıkarak siz de atıfta bulundunuz Sayın Başbakan'ın sözlerine. Kamu düzeni özellikle de...
Ben bir kamu hukukçusu olarak kamu düzenini her zaman gözetmek durumundayım. Kamu düzeni olmazsa en kutsal hakkımız olan yaşama hakkını garanti altına alamayız.
Kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle de içinde bulunduğumuz günlerde Güneydoğu'da yaşanan bir takım olaylarda kamu düzeni konusunda bazı eksiklikler olduğu gözümüze çarpıyor. Bundan dolayı samimi endişeler içerisindeyiz.
Evet.
Devletin gücünü, otoritesini daha fazla göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Söz gelimi son yaşanan olaylar var. Diyarbakır'da stadyumda İstiklal Marşımızın biliyorsunuz bir provokasyon.
Söylememe durumu var.
Evet. Bayrak indirme hadiseleri oldu, çadır kurma hadiseleri oldu, heykel dikme hadiseleri oldu. Bunun gibi birçok şey yaşanıyor Güneydoğu'da. Çok fazlası var bunların, saymakla bitmeyecek kadar.
Şimdi ben bunların böyle toplumsal, kitlesel bir tabana sahip olduğu kanaatinde değilim. Ben Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun bizle beraber olduğu, devletle beraber olduğu kanaatindeyim. Ama Türkiye'yi bölge olaylarına sürüklemek isteyen, Türkiye'yi yeni bir devlet modeline zorlamak isteyen, işte bugün mesela Güneydoğu Partisi'nin başkanı Moskova'da bir açıklama yapmış. Diyor ki biz bütün Orta Doğu için İsviçre'deki gibi kanton sistemi istiyoruz diyor.
Demirtaş gibi,
evet,
değil mi?
Evet. Şimdi bu kanton sistemi çok ciddi boyutta üniter devleti ortadan kaldırır.
Kesinlikle. Bu da bizim tarafından evet. Kabul edilemez.
Ulusal yapıyı ortadan kaldırır. İşte bakın Suriye'de merkezi devlet çöktüğü zaman Rojava ve Kobane olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Rojava'yı ve Kobane'yi kanton yaptığınız zaman o bölgeye güvenlik üretmiyorsunuz. Evet. Ama Suriye'de bir güçlü devlet olsaydı iç savaş olayları yaşanmayabilirdi. Fakat bölgede İsrail'in istediği bir yapılanmayı, ki İsrail'in projesi bölgeye hakim olmak için bölgedeki bütün devletlerin terör üzerinden, iç savaş üzerinden parçalanmasıdır. Bakın Amerika geldi Orta Doğu'ya, İsrail'in güvenliği için 10 sene savaştı, sonunda Irak 3'e bölündü. Şimdi Suriye'de başlanan süreçte Suriye'nin de 5'e bölüneceği iddia ediliyor çeşitli kaynaklarda. Şimdi böylesine bir yapı, Irak'ta 3'lü bir yapı, Suriye'de 5'e bölündüğünüz zaman yarın Anadolu'daki Türk Devleti'nin de 7'ye, 8'e ya da 10'a bölünmesi gündeme gelebilir. Mesele sadece Güneydoğu meselesi değil. Bakın nitekim Diyarbakır Belediye Başkanı çıkıp biz özellikle Doğu Karadeniz içinde istiyoruz
tabii,
dedi.
Tabii. Bunu telaffuz ettiler.
Bir hanımefendi belediye başkanı çıktı dedi ki efendim biz yeraltı kaynaklarımıza sahip çıkalım. Bütün eyaletler, bütün bölgeler kendi kaynaklarına sahip çıksın dedi. Şimdi yani herkes kendine göre bir değerlendirme yapıyor. Burada objektiviteyi ortadan kaldırıyoruz ve maalesef bu kendine göre yaklaşımlar beraberinde de bir rekabetin ötesinde sürtüşme ve gerginlik yaratıyor. Bunları görmek durumundayız. Bakın şu an Şam'da artık herkes şunu görmek durumunda. Artık dünya batı merkezli olarak yönetilemiyor. Amerika artık dünyaya eskisi kadar hakim değil. Artık Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da büyük güçler olarak devreye girmiş durumdalar. Bunların devreye girdiği bir aşamada Rusya'nın ve Çin'in Orta Doğu'ya müdahale etmesi bir üçüncü dünya savaşını gündeme getirir. Bunları görerek önce devletlerin toparlanması, daha sonra da bölge devletlerinin bir araya gelerek bölgesel güvenlik örgütlerine girmesi gerekmektedir ki bakın Avrupa Birliği böylesine bir arayıştı ama küresel sermayenin maceraları yüzünden İngiltere ve Fransa'yı kullandıkları noktada Avrupa Birliği de maalesef istendiği gibi gelişemedi. Orta Doğu'da gördüğünüz gibi küçücük bir İsrail var. Bölgeye hakim olmak istiyor küresel sermaye üzerinden ve bölgede bütün ülkelerin iç kavga, iç savaş ve terörle tehdit altına sokulduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir noktada tabii ki sadece Türkiye'nin geleceği açısından değil, bölgenin geleceği açısından düşünmemiz, bütün gelişmeleri değerlendirmemiz gerekiyor. Burada devletimizin kurucusu Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Yurtta sulh, cihanda sulh derken sonuna kadar iç savaşa ve dünya savaşına karşı çıkmıştır. Ben buna bir küçük ekleme daha yapıyorum. Yurtta da sulh, dünyada da sulh ama bölgede de sulh. Yani bölgemizde de barışı sağlamamız lazım. Bunun için Türkiye'nin toparlanması gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin komşularıyla bir araya gelmesi ve bölgesel bir ittifakı. Nasıl bakın Atatürk döneminde bir Sadabat Paktı. İran'la Türkiye bir araya gelerek bunu kurdular. Şimdi bizi İran'la savaştırmak istiyorlar mezhep kavgasıyla. Tabii, yanlıştır. Evet. Bunu yanlış kabul hocam. Etmek mümkün değil. Efendim daha sonra biliyorsunuz Sadabat Paktı'ndan sonra Amerika ve İngiltere, İsrail bölgeye gelince bir de Bağdat Paktı
tabii,
kuruldu. Mesela Bağdat Paktı'ndan sonra SENTO kuruldu. RCD denen Bölgesel Gelişme Teşkilatı kuruldu. Sayın Erbakan zamanında D8 kuruldu. Şimdi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var. Biz 20. yüzyılda, 100 yıllık dönemde İran'la 5 tane ortaklık yapmışız. Ama şimdi bugün Amerika ve İsrail ya da küresel sermaye istiyor diye İran'la savaştırılmaya çalışılıyoruz ki bana bunlar çok mantıklı gelmiyor. Ama medyada da maalesef bunların yeri yok. ve medyada da sürekli Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getiren, Şii-Sünni çatışmasını tırmandıran, Dersim olayını kışkırtarak Atatürk'ü ve Cumhuriyeti yargılayan bir takım yaklaşımların gündeme geldiğini görüyoruz ki bunlar yanlış değerlendirmelerdir. Ve maalesef Türkiye'yi bir yerlere çekmek, sürüklemek isteyen kesimlerin etkisiyle bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlara önümüzdeki dönemde yer verilmemesi gerektiğini, Türk halkının sağduyusuyla bu döneme aşılması noktasında devletiyle, ülkesiyle, milletiyle bir bütün olarak hareket etme noktasında olduğunu vurgularken ben önümüzdeki dönemde daha yumuşak, daha anlayışlı, aramızdaki farklılıkları büyüten, çekişmeye dönüştüren değil ama o farklılıkları zenginlik olarak gören, farklılıklarla birlikteliği, beraberliği arayan bir yaklaşımın daha doğru, Türkiye'nin güvenliği açısından daha doğru bir yaklaşım olduğunu burada vurgulamak
çok
isterim.
Çok güzel söylediniz hocam. Tamamen katılıyorum ben de.
Sağ olun.
Peki hocam, yine programımızın gittikçe sonuna geliyoruz ama başkanlık sistemi biliyorsunuz gündemde. Evet. Siz de şahsen gerek kendim olsun gerek de camia olarak, vakıf camiamız olarak başkanlık sistemiyle ilgili Türkiye'de çok zamansız bir şeyin ortaya konduğunu düşünüyoruz. Hatta zamansızlığın ötesinde başkanlık sisteminin uygun olmadığını düşünüyoruz.
Aynen katılıyorum.
Bununla ilgili çalışmalar da yapıp sık sık
benim makalelerim var. Sayın Hasan Celal Güzel'in dergisinde de yayınlandı.
Makalem.
Orada başkanlık sistemiyle ilgili özel bir sayıda benim makalem var. Orada yazının başlığı başkanlık sistemi sömürge valiliğidir. Evet. Türkiye sömürge değil.
Evet.
Bakın başkanlık sistemine baktığınız zaman İngiltere'nin Hindistan'daki sömürge valiliği gibi bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü genelde siz başkanlık sistemine gittiğiniz zaman emperyal güçler kendilerine yakın bir başkan adayını çıkartıyorlar. Bütün güçleriyle destekliyorlar onu ve bütün gücü o başkana veriyorlar ve uzaktan kumandalı telefonla önceden yönlendiriliyordu. Şimdi artık elektronik etkileşimle yönlendirmek mümkün. Nasıl İngilizler Londra'dan koskoca Hindistan kıtasını yönettilerse Amerikalılar da herhalde bütün Orta Doğu'yu başkanlık sistemi üzerinden yönetmek istiyorlar. Evet. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Amerikalı dostlarımıza şunu burada vurgulamak isterim. Yani bunları söylemek de Amerikan düşmanlığı değildir. Biz Amerikan halkının da dostuyuz. Devletlerin de işbirliği yapmasından yanayız. Ama onların emperyal tavırları bizi tehdit ediyorsa, tehlikeye sokuyorsa ona da karşı çıkarak kazanılmış haklarımızı korumak durumundayız. Evet, İngilizler 100 sene Hindistan'ı Londra'dan telefonla yönetmiş olabilirler. Ama Amerikalıların Orta Doğu'yu Büyük Orta Doğu projesi üzerinden bir başkanlık sistemiyle Türkiye üzerinden yönetmesini kabul etmek, Türkiye'nin ve bölgenin yeniden sömürgeleşmesini kabul etmek demektir ki ben artık dünyanın bugün geldiği aşamada sömürgeciliğin bitmesi gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. İngiltere'nin Fransa'nın eski sömürgelerine geri dönmesini de yanlış buluyorum, doğru bulmuyorum. O sömürgelerin bulunduğu bölgelerdeki devletlerin bir araya gelerek kendi güvenlikleri açısından bölgesel savunma ve işbirliği teşkilatları kurmalarının doğru olduğunu vurgulamak istiyorum. Böyle bir çerçevede baktığımız zaman evet, önümüzdeki dönem Türkiye'deki gelişmelerde yeni bir anayasanın, bakın yeni bir dünya düzeni kurulmadan Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmasının pek de doğru olmadığını, handikapla bir süreç olduğunu vurgularken başkanlık sisteminin de şu aşamada kabul edilmesinin Türkiye'deki parlamenter rejim geleneğine ters düştüğünü buradan vurgulamak istiyorum.
Yani burada konu Sayın Erdoğan değil. Şu an
Tabii efendim bugün Tayyip Bey orada ama yarın Ahmet Bey olur, Mehmet Bey olur. Parlamenter demokrasinin korunması özellikle Fransız devriminden gelen, bugün batıyı batı yapan, ileri demokrasilerde var olan, devletin çekirdek yapısında var olan kuvvetler ayrılığı rejiminin korunabilmesi açısından başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyim. Demokratik açıdan hatta çağdaş cumhuriyetçi yapılanma açısından düşündüğünüz zaman başkanlık sisteminin pek demokratik olmadığını ve o nedenle de Türkiye'nin parlamenter rejimle yoluna devam etmesi noktasında başkanlık rejimine artık geride bırakmamız gerektiğini, bu tartışmalara bir son vermemiz gerektiğini de burada vurgulamak isterim.
Tamamen katılıyorum. Bunu söylediğimizde bizim karşımıza şöyle bir argümanla çıkıyorlar. İşte Amerikan sistemi bir başkanlık, Amerikan modelindeki bir başkanlık sistemini biz öngörüyoruz diyenler var. Fakat yürütmeyi şu an...
Şimdi burası, burası Amerika evet, değil.
Burası zaten Amerika değil.
Bakın size bir olay anlatayım. Bir vaktimiz varsa. Amerika bakın çok büyük bir emperyal oyun oynadı. Küba'da bir sosyalist devrimin gerçekleşmesine dolaylı olarak katkıda bulundular. Daha sonra Küba'daki sosyalist yapılanma sokak gösterileriyle, sokak hareketleriyle oluştuğu için daha sonra Küba devrimi bütün Latin Amerika kıtasına örnek gösterildi. Ki Latin Amerika'da ki İspanyol sömürgeciliğinden, Portekiz sömürgeciliğinden kurtulmuş olan Latin Amerika 200 yıla yakın bir demokrasi geleneğine sahipken, hatta Latin Amerika'da Şili'de Cumhurbaşkanı bir sosyalist partiden seçilen komünist bir başkan iken, demokrasiyle Latin Amerika'da sosyalistler, komünistler iktidara gelirken, Küba'daki devrim kullanılarak Latin Amerika'daki bu parlamenter demokrasi geleneğini ortadan kaldıracak bir takım hareketler, siyasal hareketler sokağa taşırıldı. Sokak eylemleri üzerinden ülkeler teröre sürüklenince hemen darbeler arkadan geldi ve o darbeler üzerinden askeri diktatörlükler kuruldu. Şimdi o dönemde Nobel almış olan Asturias isimli bir yazarın Başkan Babamızın Sonbaharı diye bir kitabını hatırlıyorum ki o Başkan Baba rejimleri Latin Amerika'da birbiri ardı sıra devam etti. Mesela Şili'deki devrimdeki işte Pinochet biliyorsunuz uzun süre Şili'de diktatörlük uyguladı ve orada da işte normal demokratik rejimle gerçekleştiremedikleri başkanlık sistemini askeri darbelerle askeri diktatörler üzerinden gerçekleştirdiler. O başkan babalar kendi halklarını, kendi toplumlarını ezerken Amerika'dan talimat alıyorlardı. Ve maalesef çok kötü örnekler oldular Soğuk Savaş döneminde. Şimdi benzeri bir süreci bu sefer demokratik görünümlü başkanlık sistemi olarak gündeme getiriyorlar ki bu egemen güçlerin, sermaye güçlerinin, küreselleşmeyle dünyaya egemen olmak isteyen güçlerin işlerine yarar. Onların çıkarına bir yapılanma olacaktır. O nedenle de ben dünya halklarının, dünya devletlerinin artık gelinmiş olan bu noktada geri adım atmaması gerektiğini, yeniden işte Latin Amerika'da olduğu gibi Latin Amerika kıtası 50 yıl, yarım yüzyıl boyunca Soğuk Savaş'ın son döneminde hep faşist diktatörlüklere teslim olmak zorunda kaldı ve fiilen orada başkanlık rejimini, Amerikan emperyalizmi askeri diktatörlükler üzerinden yürüttü. Şimdi sivil diktatörlüklerle böyle bir şeyi devam ettirmek için başkanlık sistemini gündeme getirilmesinin ben hem Türkiye'nin sahip olduğu birikim açısından hem de dünyanın geldiği bugünkü çağdaş düzey açısından doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu başkanlık rejiminden vazgeçelim. O nedenle başkanlık sistemini tartışmasını artık bir yana bırakalım. Demokrasimizi nasıl geliştirebiliriz? Cumhuriyet rejimimizi nasıl güçlendirebiliriz? Türkiye'de parlamenter sistemi nasıl geliştirebiliriz? Kuvvetler ayrılığını nasıl geliştirebiliriz? Türkiye'de devlet yapısını, siyasi rejimi nasıl yeniden dengeli bir sisteme kavuşturabiliriz? Bunların arayışı içerisine girersek Türkiye açısından, bölgemiz açısından ve dünyanın geleceği açısından daha yararlı işler yapmış oluruz.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yayınlarınızı her zaman izliyorum ve bundan sonraki çalışmalarınızla da başarılar diliyorum.
Efendim. Evet, bir Herkes İçin Adalet programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.